Atiye Bey, bundan sonra sizin menajerinizle mi görüşeyim?
Evet, bütün konuları gerçekten çünkü iyi temsil edilmediğimi düşünüyorum. Yani ben haftada en fazla 20 yayın yapıyorum. Hani 40-50'ye kadar çıkmam gerekiyor
Menajeriniz kim?
yani. Menajerim eşim oluyor kendisi. Aynı zamanda hayatta patronum ve taptığım
Genelde o sistem çok
vatandaş.
iyi çalışmaz derler. Eşten, kardeşten.
Bizde inanılmayacak kadar iyi çalışıyor. Çünkü eşimle benim aramda çok ciddi fark var. Eşim detaylara çok önem veriyor. Ben de hiç umursamıyorum. Tamamen makro, böyle büyük manzaranın peşindeyim. O yüzden sık sık düşüyorum zaten. Yani dünyanın sorunlarını 5 dakikada çözerim ama bu evin bütçesini yani sinir krizi geçiririm. O yüzden tam çok güzel bir ortaklık. Birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz yani.
Değiştiğimi düşünmüyorsunuz.
Eşimi mi?
Yok,
Hayat tarzımı
başınızı ders sokacağım Cuma günü.
mı? Hayır.
Menajer krizi var, biliyorsunuz ortamda.
Evet. Rekabet Kurulu o işe de el attı. Tabii ben iddialar hakkında bir yorumda bulunamam. Yani çünkü dizi seyretmiyorum. Hiçbir şey seyredemiyorum kendi konularımın dışında. Bence soruşturulması gereken bir konu. Çünkü dünyanın her yerinde bir trend var. Artık imalat sanayi veyahut da enerjiden hizmetlere dönüyoruz. Hizmetlerde de Rekabet Kurulu'nun temel amacı olan tekelleşme veya oligopolleşme mümkün. Nasıl çimento endüstrisi fiyat fix etme konusunda soruşturmaya tabi tutulabiliyorsa bence bu da bulunsun. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü sanat dünyasında kendinizi ispat etmek için üstün yetenek yetmiyor benim naçiz kanaatime göre. Şansınız da olması lazım. Doğru kişileri tanımanız lazım. Dolayısıyla yani çimentodan veyahut da demir çelikten çok daha önemli bir konu. Hem bireysel açıdan, bireysel adalet açısından daha da önemlisi toplumun daha çabuk kalkınması açısından. Eğer gerçekten yüksek ücret ödeyen rolleri kişiler şahsi temasları veyahut da menajerlerinin yetenekleri sayesinde kazanıyorlar. Aslında onları daha iyi hak edenler işsiz kalıyorlarsa çok ciddi bir kaynak dağıtımında eşitsizlik sorunu var. Ayrıca yani temel olarak bu diziler olsun, eğer oynatıyorsa devlet bahis olsun ya da ne bileyim futbol biletleri olsun her konuda rekabete açılmamız lazım. Rekabetin pek çok konuda toplum açısından daha optimal sonuçlar getirdiğini biliyoruz.
Benim odama şey endişem var. İki şey. Birincisi yinçe dönüşmesin. Sonuçta daha
Kesinlikle.
hani öyle bir kültür de var maalesef.
Tamam.
Sonuçta biraz da hani cıvcıvı ve seksi bir alan olduğu için ve tabii ki çok büyük paralar döndüğü için biraz şey de var orada. Yani çok hızlı reaksiyon ve hani daha hesap görme
Evet.
mantığı var. Bir de iktidarın biliyorsunuz kültür alanda yapamadığı, istediği aşamaya geçemediği hepimizin malum. Kendini de söylediği bir
Olay.
şey. Orayı dizayn etmek, daha önce biliyorsunuz reytinglerde falan da yapıldı bu iş. TRT'de zaten yapılıyor.
Tamam.
Prodüksiyon şirketinin üstünde, reklam pazarının üzerine de var bu baskı. O alanı dizayn etmek için de bir fırsat olarak kullanılmaması lazım.
Kesinlikle özellikle ilkine katılıyorum. İşte dün akşam ve bu sabah konu dikkatimi çektiği için birkaç video seyrettim. Bazı sanatçılar hakkında çok çirkin iddialar var. Yani bunlar magazin konusu, benim hiç umurumda değil. Ve toplumsal linç de maalesef kültürümüzde çok yaygın. İkinci dediğin de doğru. Şöyle bir riskle karşı karşıyayız. Yani bugün Rütük olmasa Türkiye yurt dışına sattığı dizilerden 3-4 misli gelir elde eder. İddia, yani bahse giriyorum. Hayatımı ortaya koyarak bahse giriyorum.
Bu da kısa bir parantez açacağız ve sponsorumuz, destekçimiz Midas Kripto'ya çok teşekkür ederiz. Bu yayını kendilerine katkıyla yapıyoruz. İlerleyen dakikalarda biraz daha bilgi vereceğiz Midas'la ilgili ama açıklama kısmına link var. Herkesin Midas'ı keşfetmesini, incelemesini rica ederim ve hemen devam edelim konularımıza istiyorsanız.
Edelim, edelim, edelim.
Çocuk mucuk hepsini konuşacağız da. 15 Ocak dediniz. Hatta kaydı var.
Evet. 15 Ocak'ta en az 10 milyarla geri dönecekler. Çünkü
Yazıyor bunu.
Merkez Bankası'nın 160 yazıyorsun bir tane.
Yazıyorum bunu.
Tamam. Ama
15
15
Ocak'ta
Ocak o cumartesiye geliyorsa
tamam, Ocak diyelim.
tamam.
Ocak
İlk
ortasında
iş gününde 10 milyar dolarla geri. Ve hatta zaten bütün yorumlar bir tanesi çok güzel, çok hoşuma gitti. Atilla senin kumaşının ne olduğunu 15 Ocak'ta göreceğim ben yazmış. Kimse bu arkadaş.
5 gün kaldı.
Evet.
Ne yapalım?
Hiç fikrimi değiştirmiyorum. Tabii şunu anlamak lazım yani. Herhangi bir konuda birisi size tarih veriyorsa o takribidir yani şimdi
15
15
Ocak saat
10,
09'da.
saat 19'a kadar 17'ye kadar bekleyip bana küfretmeyin. Yani bu 2 gün önce başlar, 3 gün sonra başlar. Bir de muhtemelen yani 20 Ocak öncesi çok ciddi bir dalgalanma. Hiçbir şekilde fikrimi değiştirmedim. Fevkalade kararlıyım. Güçlü Türk lirası politikası Türkiye'yi 2025 yılında yaşanacak bütün dalgalanmalara karşı bir mendirek gibi korur. Lafa bak, mendirek gibi. Dağ gibi, taş gibi.
Mehmet Şimşek metin yazar olsanız bu kadar güzel.
17. maddeye baksan Rütük'te.
Övüyorsanız hiçbir sorun yok.
Övüyorsa hiç sorun.
İstediğiniz küfredebilir.
Hiç kimseye küfretmedim. Ya kardeşim, yani ben yine seyrediyorum. Yine dövizde kriz. 3-4 ay içinde batıyoruz. Bunların hiçbiri olmayacak. Yani benim kariyerimi bilenler bilir. Ben sürekli kriz tahmini yaptığı için alay konusu olmuş bir insanım. Ama yok öyle bir şey ya. Yani. Olmayan bir şey de söyleyemem. İnsanları kandırmaktan vazgeçin. Dün bir sitemizdeki abimle konuşuyorum. Ne yapalım bu sene? Abi dedim, Türk lirasında kalın. İmkanı yoktur. Ben dövizden ayrılmam. İyi dedim yani. Şeyini görsün. TCMB'nin öyle güçlü bir rezerv yapısı ve geçmişte bu tür Türk lirasına karşı saldırılarda attığı hamlelerden edindiği tecrübe birikimi var ki en kötü senaryoda dahi, yani panik başladığında S&P 500'de herkes satar. Her yeri satar. Ama bir iki gün sonra Warren Buffett'ın dediği gibi dalga çekildiğinde kimin çıplak yüzlüğü ortaya çıkar. Bu sene de biz çıplak yüzmüyoruz. Hicapla, yok neydi o mayonun adı?
Haşema.
Haşemayla yüzüyoruz. Her tarafımız koruma altında.
Şimdi Atiye Bey, kısa bir Midas parantezi açmak istiyorum.
Lütfen.
Midas Crypto yayınımızın sponsoru. Midas Crypto'da yatırıma başlamak çok kolay. Dakika içinde hesap açabiliyorsunuz. Masrafsız bir şekilde para aktarabiliyorsunuz. Midas'tan Midas Crypto'ya para transferi ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Son derece güvenli. Midas Crypto hesabımıza komisyon ödemeden hızlı bir şekilde para transferi yapabiliyorsunuz Atiye Bey. Midas Crypto'da popüler coin'ler ve buna benzer haberleri de bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir haber de sağlıyor. Bir bilgilenme platformu da özel olmuş, kendini kurmuş uygulamasında. Bununla ilgili birçok şey zaten aşağıdaki linklerde bulabilir izleyeceğimiz. Keşfetmek için herkes aşağıdaki linke tıklayarak keşfedebilir diyelim ve devam edelim istiyoruz.
Ya benim açımdan iki çok önemli özelliği var. Onları da tabii şey ki, yapmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Dikkat ederseniz bakın, bunlar yatırım aracı değil. Yatırım platformu arkadaşlar. Borsa bunlar. Bir SPK'dan onaylı. Benim için hiçbir şekilde, yani tahşişli aracı kurum kullanmam. İkincisi fix komisyon. Yani hani Amerika'da veyahut da Almanya'da nerede yapıyorsanız artık alıp satıyorsanız komisyonların çok düşük olması çok büyük bir avantaj haline geliyor. Ve üçüncüyü de unuttum, onu da söyleyeyim. Yani mesela Tesla'nın şunun bunun hisse senedi fiyatları çok yüksek. Evet. Onları bölerek alabiliyorsunuz. Aynen. Yani. Eskiden olduğu gibi odlot derlerdi bizde Türkiye'de.
Artık şeydi, düşük komisyonu ve çok hızlı işlem yapabiliyor. Eskiden böyle bir şey imkan yoktu 3-5 sene öncesinde.
Yok, yani tamamen bu aracık finansal kuruluşların yapısını değiştirdi. Evet.
Diyelim ve devam edelim istiyorsanız. Peki yayın öncesi 2025'in ilk küçük depremi yaşanacak falan diyordunuz bana.
Evet ya, şimdi tüm dünyada
bize vurmayacak mı deprem?
Ya bir günlüğüne vurur. İnsanların da bunu anlaması lazım. Yani bir ilk panik reaksiyon. Birisi tiyatroda ya da sinemada yangın var diye bağırdığında millet etrafa bakıp ateş veyahut da duman var mı diye bakmaz, kapıya koşar. Bizde de bu olur. Yani şöyle kısaca anlatayım niye bunun çok olası olduğunu. Ben meslek icabı gidip bu büyük yatırım bankaları veya fon kuruluşlarının trading odalarını, ya yani oraya çağırıyorlar benim. Meksika, işte Brezilya örnek olarak söylüyorum. Güney Afrika cümle. Türkiye yan yana otur. Şimdi yandaki adam kanter içinde sat lan sat. Ne fiyat olursa olsun sat derken senin orada mantıklı düşünüp fırsat var galiba alım yapayım demen çok nadir karşılanan bir durum. Yani bütün oda aynı havaya giriyor. Ama tabii aradan bir iki gün geçtikten sonra aklı selim yeniden sağlanıyor. Neyse. Ve şunu da unutmamak lazım. Dünyada binlerce fon Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmak için kurulmuş. Parasını başka yere koyamaz. Nakitte tuttuğu anda da büyük para kaybediyor. Dolayısıyla eninde sonunda hepsi gelip Türkiye'de buluşacaklar.
Yani o deprem bize çok vurmayacak. O ne deprem bu arada? Onu da istiyorsanız kısaca.
Bu tahvil depremi.
Neden olacak?
Ya kardeşim çok basit. Yani şu anda bile Amerika'nın bütçe açığı Türkiye'den daha geniş. Trump diyor ki ben vergileri indireceğim, işte şuna buna teşvik vereceğim, vergi istisnası sağlayacağım. Peki bunu nasıl finanse edeceksin? Gümrük vergilerini arttıracağım. İyi de yani birisi fıstık kadar, birisi karpuz kadar. En iyi senaryoda da gümrük, yani en kötü senaryoda da Çin'e %60 dayı vergi koysan Trump'ın vaat ettiği vergi indirimlerinin maliyetini karşılayamıyorsun. Dolayısıyla Amerika'da tahvil ihracı artıyor. Fed alıcı değil. Çin, Japonya değişik nedenlerden alıcı değil. Bütün dünya artık rezervlerinin altına dönüyor. Çünkü dolar bir şantaj aracı oldu. Dolayısıyla bir anda piyasada arz artarken, yani devlet tahvili miktarı artarken alıcı kalmıyor. Enflasyon yükseliyor. Fed faiz indirmeyecek. Orada başladığı anda, şu anda bile İngiltere'de gösterge tahvilin faizi 2008'den bu yana en yüksek seviyeye varmış. İtalya, Fransa durumları çok şüpheli. Oradan Asya'ya yayılabilir. orada birçok ülke, mesela Pakistan oldukça kötü durumda, Mısır kötü durumda, Nijerya, Kenya kötü durumda. Global bir tahvil satış paniği yaşarız. Bu tabii ki borsalara yansır. Yani tahvil getirileri geçici olarak da diyelim şu anda 4.60 Amerika'da 6'ya vurdu. Yani bütün algoritmalar harekete geçip otomatik olarak hisse senedi sattırırlar.
Ama biz kısa vurup geçer diyorsunuz yani tekrar düzeliriz.
Ya bizde
dövizde,
de
evet, döviz yani yağmuru da başlıyor. Onu tabii şey yaparım da haftaya bugün tekrar yayın yaptığımızda.
Evet. Eğer yani onun bir tek istisnası işte Türkiye'de erken seçim olayı gündeme gelir.
Daha çok kısa vardı. Yani bugünden yarın bir şey olacak bir şey.
Yok, yıl ilk yarısında bence yağar yani. Yağdır ya Rabbim, yağdır.
Ne güzel.
Baharı bekleyen kumrular gibi 15 Ocağı bekleyin. Siz hepiniz 15 Ocak kumrusunuz.
Göreceğiz bakalım işte haftaya buraya basan olmaz. 2009 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelmeden baktım. Kürsüde diyor ki en az 3 çocuk yapmanız lazım. İş işten geçmeden en az 3 çocuk. Cümle bu. Aradan 15 sene geçti. Doğurganlık oranı 1.5'a düşmüş. Türkiye tarihinin en düşük doğurganlık oranı. Bunu da Cevdet Yılmaz da dün paylaştı. Ve bununla ilgili konut kampanyası. Biz zaten her şey çözüm konut ya. Bir şey ekonomik konut. Bir konut kampanyası başta olmak üzere çeşitli gençlere yönelik çeşitli kampanyalar. Ve işte teşvikler daha doğrusu oluşturulacakmış iktidar. Bunun açıklamasını yaptılar. Sizden kısaca hem neden doğurganlık oranı düştü hem de bundan çözüm olur mu? Bu konu ne oldu?
Hayır, Erdoğan'ın zaten yapmak istediği hiçbir şey yapamadığını görüyoruz. Yani İmam Hatip okulları sayesinde hepimiz ateist olduk. Müslüman ve dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğim dedi. Hiçbir genç AKP'ye oy vermiyor. Hepsi toplumun dışına çıktılar.
En az 3 çocuk gittik.
Yani ve bu hani yapılan anıt camilere de kaç kişinin gittiğini merak ediyorum. Beni almıyorlar.
Nasıl
imamlar, imamlar falan değil. Estağfurullah, öyle bir şey kastetmedim. Vücudum yanmaya başlıyor camiye, kiliseye veyahut da şey havraya yaklaştım. Şimdi bu konuda eğer yani üretkenlik veya doğum oranı yükseltilmek istiyorsa ben görev almaya hazırım.
Size yani, size mi geldi?
Ama yani Cevdet Yılmaz'ı sayın...
Bir de şimdi bunu mu düzelteceksiniz? Boş ver.
Evet, yani Allah bana tek bir çocuk bahşetti ama eğer menajerimden izin alırsanız ben bunu rahatlıkla 12, 20, 40, 60 yani Cengiz Han soyundan geliyorum zaten. Gözlerimde sizin yorumlarınızdan geldiği gibi Moğollara benziyorum. O yüzden rahatlıkla Türkiye'nin nüfus sorununu önemli ölçüde çözebileceğimi burada ifade. Ya kardeşim, bu dünyanın her yerinde bir sorun. Kentleşen toplumlar çocuk yapmıyorlar. Çünkü çok masraflı bir şey. Diyelim ki sen sosyal konutla bedava verdin genç çifte evi. Elektrik, su, doğalgaz faturasını da ödeyeceğim mi? Yol masrafını ödeyebilecek misin? Altından kalkamayacağın vaatlere girme. Hiçbir şekilde şu ana kadar çok çeşitli yöntemler denendi. Yani bizde 2 kuruş para veriyorlar çocuk yapana. Almanya'da şurada burada filan büyük meblağları diyorlar. Evet. Güney Kore'nin akıl almaz bir kampanyası var. Rusya belki seks bakanlığı kuracak. Şaka yapmıyorum, bu ciddi. Hiçbir sonuç vermiyor. De şöyle de düşünülebilir.
Ama Türkiye çok hızlı bir kıvıma var tabii.
Ama Türkiye'de kentleşme de çok hızlı. Yani ben 65 yaşındayım. İşte ilkokul sonlara geldiğimde İstanbul'un nüfusu 3 milyondu. Ve Mecidiyeköy'ün ötesinde kent yoktu. Taksi bile gitmezdi oralara. Kadıköy'de Bostancı'da biterdi. Ben ömrümü Koca Mustafa Paşa ile Bahariye arasında geçirdim. Koca Mustafa Paşa yerleşik bir mekan, o kadar değişmedi ama Kadıköy tarafına gittiğimde tanımıyorum. Bizde yani rahmetli babaannemi yavrum, orada romanlar var. Seni kaçırır, bu da yanlış, çok kötü bir şey. Tabii. Hiçbir şekilde oğlum, teşvik yeni etmiyorum. Rahmetli babaannemi dediği yerler şimdi şehir oldu. Yani ben hani bir örnekle söyleyeyim. İngiltere ve Amerika'nın belki 50 yılda yaşadığı kentleşmeyi biz 3 dalga halinde 10'ar yıllık sürelerle yaşadık. Ve kente gelenler de hissettiler yani çocuk yapamayız. Köylerde yani ya da işte böyle kırlık alanlarda yaşıyorsanız çocuk yapmanın çok büyük avantajları var. Bir, size bakıyorlar. Çünkü onlar da orada yerleşik oluyor. İkincisi, üretiminize yardımcı oluyor. Tarlada, evet, hayvanları gütmekte falan destek. Üç, maalesef bu acı bir şey. Tabii orada çocuk ölüm oranları çok daha yüksek. Kente gelip şimdi yani 8 çocuk yapıyorsun, belki 5 tanesi ancak ergenlik çağına erişebiliyor. Kentlerde bunların hiçbiri geçerli değil. Dolayısıyla engellenemez. Bunun yerine ne yapılabilir? Tabii nüfusun düşmesi ve yaşlanması ciddi bir sorun. Sosyal güvenlik açısından da, üretkenlik açısından da. Kardeşim, eğitim sistemini değiştirin ve işte hala Türkiye için genç sayılabilecek 50-60 yaşında emekli olanların iş piyasasında kalması veyahut da herhangi bir alanda üretken olması için teşvikler ve fırsatlar yaratın.
Son dönemde ekonominin kötüleşmesi de sizi etkilemiş miydi gençlerin tercihini? çocuk yapma tercihini?
Evet, en az onun kadar pandemi.
Pandemi.
Yani okuyabildiğim kadarıyla ben kimsenin şahsi hissiyatına tercüman olamam. Onları da done olarak kabul etmem ama insanlarda bir ya yani çocuğumuzu nasıl bir dünyaya getiriyoruz? Bu dünya var olacak mı diye bir hissiyatta doğdu. O yüzden ben hani çok iddialı konuşuyorum bence ama bence evlilik müessesesi de artık ekonomik altyapısını kaybetti. Çok yakında devlet tarafından ve dini otoriteler tarafından da kabul edilmek zorunda kalan çok değişik, daha kısa süreli ilişki tiplerinin ya gecelik demiyorsun. Ya of ne kadar kötü bu adamın ruhu ya. Her gece bardan bara atlayın Tinder'de swipe sağ swipe sol swipe yapın.
Çok diye. Netflix izliyorsunuz siz.
Efendim?
Çok Netflix izliyorsunuz.
Yani demek istedim hani işte yani Allah ölünceye kadar ya öyle bir şey yok kardeşim ya. Yani dalga mı geçiyor? Ben 35 yıllık evliyim yani bir gün.
Boş verin bundan sonra söyledikleriniz kayıt altında lütfen. Lütfen. Bu geçiş hiç gerek yok. Düzeninizi bozmayın baştan sona.
Menajerimi kaybedersem ekonomik faaliyetlerim de sona erer.
Evet bakalım ne olacak? Ağır yapısı. Daha çok tartışılır, daha çok konuşulur diyelim. Ve
bakalım ne olacak? Bakalım sen devam et.
Evet. Futbol tartışmanı izliyor musunuz?
Hangisini?
Vedat Migo en son çok gündemde.
Yok izlemedim ama yorum yapmaya hazırım.
Galatasaray Fenerbahçe'ye eriştiren bir program. Bir programda Candaş Tolgaç'ın programında Fenerbahçe'ye eriştirdi. Ondan sonra zaten ortak yangın yeri. Belki takip etmiyorsunuz. Galatasaray Fenerbahçe arasında çok ciddi bir gerilim var. Evet. Geçen sene bu topa girmiştiniz.
Evet.
Hala da benim, ben iyi bir Galatasaraylıyım. Hala evet. Da arkadaşlarım bana sürekli o videoyu gönderiyor.
Evet, yani benim babam beni Galatasaray'a alıştırdı. Ben Brian Birch döneminde babam maçlara götürdü. Sonra 1980'de Amerika'ya gidinceye kadar İstanbul'da hiçbir maç kaçırmadım.
Galatasaray maçı.
Tabii ya biz hakikaten yani o zaman Ali Samiyen çökmüştü, kapalıydı. Mithat Paşa Stadyumu, şimdiki BJK Stadyumu. Ben bir gece önce gidenlerden değilim ama 5 saat önce gider. Kapıda kuyruk, herkes birbirinin beline yapışırdı araya kaynak olmasın diye ve polis dayağı altında girerdik. Oğlum da Galatasaraylıdır, torunumu da Galatasaraylı yapacağım. Bu ben öyle. Ama kardeşim
yapı işte, var mı yapısı onu söyle. Ayı Koç ve Fenerbahçe yönetimi diyor ki bu orada bir yapı var. Bu çok evet. Uzun bir tartışma gerçi ama futbolda bir yapı var. Yapıyı tam tasvir etmiyor ama yani siyasi iktidar falan da içine soktuk bir yapı var. Bizim şampiyon olmamızı engelliyor. Galatasaray'ın önünü açıyor. Böyle bir yapı doğrusu bilmiyor musunuz tartışmaya mı?
Var. Yok. Biliyorum. Yani evet, o kadarını anladım. Biliyorum. Bu zaten bu konuda bana inanmayanlar Dijitürk'e gidip sorsunlar bakalım kaç tane aboneleri kalmış. Futbolun içinde çok yoğun biçimde siyaset var. Artık futbol seyredemiyorum çünkü takımım kazandığı zaman dahi ya bu başka daha büyük bir planın parçası mı diye düşünmeye başlıyorum. Bunu ispat edemem ama yani benim şahsi kanaatim bu ve evet Fenerbahçe'ye karşı kısmen de Beşiktaş'a karşı bu Gezi döneminden bu yana çok ciddi bir ayrımcılık yapıldığı kanaatindeyim. Bu şüpheler ortadan kalkmadan Futbol Federasyonu Başkanı atanmak yerine seçilmiş kadrolardan oluşmadan, Türkiye'de hakem kalitesi düzelmeden futbol seyircisini geri getiremezsiniz. Ve her şampiyonluk şaibeli olur. O yüzden
peki
yani
başarısıza kırıf değil mi bu?
Efendim?
Başarısıza bir kırıf.
Ya yani
çünkü bu yapım
Fenerbahçe en son ne zaman? Şöyle bir istatistik.
Ama ben burada
tamam. Lütfen.
Arkadaşlarım.
Lütfen.
Hayatımda getirdi. Geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Sonra arkadaşlarım laf ediyor. Şöyle bir gerçek yok mu ama şimdi Fenerbahçe sürekli Fenerbahçe sahada başarısız. 10 senedir şampiyonluğu yok. Bunu herkes
10 senedir şampiyonluğun sene, altını çizelim mi? Evet.
10 senedir şampiyonluğu yok ve her türlü başarısız. Hoca değişimi, takım değişimi bir sürü şey yaşandı. Sürekli bir tam da tasvir etmedik gibi bir yapı. Bu esasında iktidarın biraz dış güçle söylemeye de benzerlik gösteren bir şey. Yani esasında tam da şekillenmeyen, soyut, tam da açık, çok da açık söylemedik gibi bize karşı bir işte organizasyon var bizim başarısızımız isteyen. Esasında bu AKP'nin de kurduğu terminolojiye çok benzer bir terminoloji. Bu da biraz başarısızlıkla kılıf değil miydi?
Bu yüzden elimizdeki somut, ölçülebilir verilere bakalım. Bir, en son Fenerbahçe ne zaman 10 sene şampiyon olmamış?
Galatasaray 14 sene olmamış.
Galatasaray mı? Evet. Trabzon'da çok uzun süre bir kuraklık dönemi yaşadı. Peki bunları Fenerbahçe'ye ayıran nedir? Onların parası yoktu abi. Trabzon bütün oyuncularını satmak zorundaydı. O Galatasaray'ın o dönemde seyircisi yoktu. Galatasaray hayranlığı butik Galatasaray Lisesi mezunlarına ait bir olaydı. İsteyen gider açar kayıtlara bakar. Ali Koç gibi eli bol bu kadar izleyici kitlesi olan bir takımın yani Türkiye'de başkalarının yapamadığı transferleri yapan 10 sene şampiyon olmaması bayağı zordur. İstatistiki olarak şeyi aşar. İki standart sapma dediğimiz, normal olabilir dediğimiz normları aşar. Benim açımdan en önemli kanıtlardan bir tanesi. İkincisi bu enflasyon gibi bir şey Semih ya. Yani belki de TÜİK doğru ölçüm yapıyor da ötekiler yanlış. Niye inanmıyoruz? Çünkü sokakta gördüğümüz gerçek bunu doğrulamıyor. Futbolda da sorun aynı olabilir. Yani seyirci gidiyor sahaya izliyor, takım şakır şakır oynuyor. Son anda penaltı ya da bir VAR kararı falan maçı kaybediyor. Böyle bir algı oluştuktan sonra bunu yıkmak çok zor. Ve bu da futbolun kalitesini düşürdüğü gibi ekonomik anlamda da futbol kulüplerini çok büyük zarara sokuyor. Ya bugün yani Digitürk verdiği parayı neredeyse yarıya indirdi. Artık kimse Türkiye Kupası tamamen zarardı. Ve dikkat edersen...
Sponsorların hepsi devlet neredeyse.
Evet. Ha bak. Yani o,
Anadolu'daki tüm sponsorlar devlet neredeyse.
Anlaşıldı. Dolayısıyla yani ben
Murat Sarman'a söyleyeyim de Murat Bey'e siz bir maça götürelim biz. Evet. Galatasaray'a enjekte ederim sizin damağdan.
Allah azalmış olmanız. Bırak maça değil, ben konsere ve sinemaya da gitmiyorum. Ciddi bir agrofobya var bende.
Öyle mi?
Evet. Bir de tabii yani kapalı ısıtmalı yüzme havuzlu.
Tabii canım. Sizin şeyiniz hakkı. Kıyas hakkı yani. Aynı yükte değiliz.
O yüzden yani nüfus artışına katkıda bulunmak için şartlarım da müsait.
Şimdi Atiye Bey, madem kırmızı kartı gösterdim. Ne diyorsun?
1.80 boyundayım ve 6 haneli dolar gelirim var.
O zaman yeşil kart. Çabuk hemen gelin.
Allah'ım ya Rabbim ya.
Ne diyorsunuz Özgür Özer'in kırmızı kartına? Çok ne diyeyim, mizahı yapılıyor.
Evet. İşin arkasında yatan felsefe var, bir de tanıtım var. Tanıtımı felaket. Yani sen herkese bugün 3'te çok büyük bir açıklama yapacağız dediğimizde en azından asgarisi Kılıçdaroğlu'nun işte Manadası dokümanları gibi bir şey açıklamaya. O tür bir şey bekliyorsun. Ya da işte bizim Suriye politikamız budur demesin. Ya da bakın size bütün ekonomik sorunlarımızı bu şekilde gelir dağılımı adaletsizliği yaratmadan çözecek formülü burada 5 maddede özet. Bunu kullanabilirsin. Bence mahsuru yok. Çünkü siyaseti simgeleştirmek pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Ama yani bunu hani çok büyük müjdeler veriyoruz ya da haberler açıklayacağız diyerek şey yapmak çok büyük hayal kırıklığı yaratır.
Siz üzen bir şey, evet, herkes üzmüştü de siz daha çok üzmüştü. İkinci vatanınız Amerika'da yangın Los Angeles'ta.
Evet. Evet.
Felaket. Görüntüyü izliyorsunuzdur siz
kesin. Ya izliyorum. Daha önce de.
Bizim bu yazın olmuş ya Marmaris Bodrum tarafı. Onun gibi ki o da yerleşim çok daha fazla tabii şehrin içinde. İnanılmaz.
Kim değişik yani Amerika Trump seçmenin bedelini çok ağır ödeyecek. Şimdiden ödüyor. Çünkü iklim değişikliğine inanmıyor Trump. Ve Paris Sözleşmesi'nden çıkacak.
Adam daha göreve başlamadı Atiye Bey. Bunu da Trump'ı yıkmayın ya.
Oy verenlere söylüyorum abi. Şimdi göreve başlayacak ama Kasım'da seçildi yani.
Ayakası var Los Angeles'daki yangınla Trump'ın beyin.
Hayır, buna karşı etkin tedbir alınması federal hükümetin görevi. Yani eyaletler kendileri ne yapmaya çalışsalar da Amerika'daki yapı ve buna karşı direniş şey yapmak için yani karbon salımını azaltacak tedbirler alman lazım. Adamın ilk lafı drill baby drill oldu. Her yerde deldirecek. Dibine kadar oyduracak Amerika'yı. Ben ama başka bir şey söyleyeceğim. Bu da yani magazin olarak şey... Elon Musk'ın o Trump kabinesindeki ömrü 6 aydan fazla değil.
Öyle mi diyorsunuz?
O anında gönderdi.
Bir dakika, o zaman şimdi yapalım. 20 Ocak'ta mı başlatıyoruz?
Evet.
O zaman 20 Temmuz'da Elon Musk gidiyor. Bunu da not ettik.
Tesla'sına binip yolda patlama olmaz inşallah.
Öyle bir şey hayatım. Çok dayanmaz mı diyorsunuz?
Bir, Trump'ın egosu müsaade etmez. İki, yani Elon hakikaten şaşırdı.
Şaşırdı gerçekten yani.
Hakikaten yani. Yani bende onun videosu var.
Sigara mı içiyor, tütün mü?
Tüketiyor? Evet, tabii ki hiçbir şekilde kanuna. Ama orada kanuna aykırı da değil artık. Ama ismini vermeyeyim. Siyasi gelenek şeyi, siz ne kadar karizmatik olursanız olun, her zaman ilk önce lideriniz konuşur. Ve çok büyük bir siyasi sorun yaratıyor. Şey şaka değil yani.
Ama Trump da yanından eksik etmiyor onu şu an için.
Şu anda yanından eksik etmiyor. Bence bir süre daha ihtiyacı var bu DOGE bakanlığı için. Parasına ihtiyacı olabilir. Twitter'a ihtiyacı olabilir. Belki başka sosyal medyada da M&A'lar yapacak Elon Musk ama dediğim gibi o ilişki yürümez yani.
Elon Musk'a seçime Elon Musk'a mı borçlu sizce Trump?
Önemli bir katkısı oldu.
Bence de, bence yani çok
bu
önemli bir
Türkiye'de
katkısı.
Pek gençliğin konuşulmadı. Şey piyango şeklinde düzenlenmişti ama Cumhuriyetçi Parti'ye ya oy verenleri demiyor. Gidin kayıt olun parti mensubu olarak diyor. O yasak değil. O sayede bir de Trump kendisi söylemeyeceği şeyleri toplum tepkisini ölçmek için Elon Musk'a söyletti. Ve yani bu konuda hani güvenilir kaynakları da elden gelince tetkik ettim. Çok önemli bir katkı. Karşılığında da adamın elindeki Tesla Bitcoin'in piyasa değeri
yani. Tabii tabii canım. Oradan kapat. Tüm şeyi, öyle bir haber izlemiştim. Tüm yaptığı harcamanın kat ve katını zaten almış.
Yani tabii. Yok çok zeki bir iş adamı. Sadece yani mesela yani Mark Zuckerberg'in de çok sakat tarafları var. Ama o sesini çıkarmıyor.
Ama Jeff onda Bezos... siyasi şeyi var sanırım değil mi? Vardı onda siyasi başkan olma isteği var onda. Daha genç tabii, çok genç o da nispeten yani.
Yani ama hani en azından bunu böyle yüksek sesle ifade edip şeye giden bir şey değil. Ya o daha çok ticari konularla ilgili yani işte bu Meta'da teyidi kaldırması falan. O Trump'a yaranmak için. Jeff Bezos ve şey öteki Microsoft'un başındaki
yani,
adam.
Bilgi eski
yani. Evet, yani bunlar hiç bu toplara girmiyorlar. Tabii. Bence yani iş dünyasının siyasete kendi isteklerini kabul ettirmek için lobi yapması, diyalogda olması gayet normal de siyaset üstünde bu kadar açık bir şekilde menfaat çatışması olarak hükümranlık arz etmesi hiç doğal değil. Amerika'nın yapısı bunu kaldırmaz.
Evet o zaman en son olarak Özgür Özel gibi Elon Musk'a da kırmızı yapıp bu haftayı bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere Tıya Bey. Çok teşekkür ederiz.
Ha, inşallah yollarda dayak yemezsem sayende.
Yaptı sonları.